Spor Time.
Efendim merhaba, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Memleketim FM'den Spor Daima programından selamlıyoruz sizleri. Spor Daima programının hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sevgili Recep Özlem ve Spor Daima ekibinin prodüktörü, hazırlayan ve sunanı ben Murat Örem. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyoruz programın başında. Geçen haftaki programımızı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır ki Türkiye'deki voleybolu konuşuyoruz ve özellikle kadın voleybolunu konuşuyoruz. Niye kadın voleybolunu konuşuyoruz? Çünkü hakikaten geride kalan iki ayda olimpiyatlardan başlayan süreç, ardından Avrupa Şampiyonası ve kadın voleybolu hedefe adım adım, maç maç gidiyor. İnşallah ta altın madalyaya kadar da gidecek. Biz tabii ki bugünü hazırlayan, dünün koşullarını, çok uzun soluklu voleybola yatırım yapan anlayışı konuşuyorduk geçen hafta ve bir virgül koymuştuk. Çünkü bir programa sığmayacak kadar başarılı bir dönemi, başarılı bir geçmişi konuşuyorduk. Bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu anda telefon hattımızda sevgili Özkan Pekesen de var. Sporcu, spor araştırma ve yorumcusu, aynı zamanda Spor Daima programının da danışmanı. Ve ilerleyen dakikalarda da Ahmet Talimciler hocamızla da bir bağlantı kurmaya çalışacağız. Programın ilerleyen dakikalarında ben öncesinde hemen sevgili Özkan'a bir merhaba diyorum Spor Daima programından. Özkan'cığım merhaba.
Merhaba, çok teşekkür ederim.
Nasılsın geçen haftaya göre Özkan? Bir küçük bir rahatsızlık yaşamıştın, apandist ameliyatı olmuştun. Geçen hafta da o zor koşullarda da yine bizimle bir telefon bağlantısı yapmıştın ama daha kısa süreliydi. Şimdi herhalde daha uzun, daha sağlıklı bir programı götürebilecek noktaya geldin 7 günün sonunda.
Tam bir sporcu cevap vereyim o zaman. Bomba gibiyim, hazırım.
Maşallah.
Maç hazır olduğu gibi. Keyifle konuşacağız umarım.
Tamam sevgili Özkan. Bu arada Ahmet Hoca'ya ulaşmaya çalışıyordu Eda. Onun da hazır olduğunu işaret ediyor arkadaşlarım. Ona da bir merhaba diyeyim. Özkan, sonra seninle başlayalım. Ahmet Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey. Nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyiz, iyiyiz sevgili hocam. Seni dinleyicilerimiz de biliyorlar ama aramıza yeni katılan dinleyici... Duyabiliyor musun Ahmet Hocam beni?
Geliyor sesiniz ama ben çok derinden geliyor.
Ben aslında hani her zamanki koşullarda konuşuyorum ama belki teknik olarak bir sıkıntı varsa istersen kapatalım hocam. Eda bir daha arasın seni. Tamam, bazen hatlar bize böyle oyunlar yapabiliyor. Evet sevgili Özkan, o zaman Ahmet hocamı arayana kadar biz seninle yola revan olalım. Kadın voleybolumuzu konuşalım. Çünkü hakikaten fotoğraf çok güzel ama bu güzellik ta belki 70'lere kadar da gidiyor. Biz Spor Daima programını önerirken, yaklaşık 2 yıldır devam eden Spor Daima programını 2 yıl önce önerirken çok da fazla böyle öne çıkmamış ama aslında emek emek çok şeyi inşa etmiş isimleri de konuşalım diye yola çıkmıştık biliyorsun. Ve hakikaten o sözümüzün arkasında durduk. O isimlerden biri de Cengiz Göllü'ydü. Cengiz Göllü'yü başlı başına bir programda anmadık belki bugüne kadar ama her vesileyle onun voleyboldaki emeklerini konuştuk. Şimdi tam da gündeme de oturduğu için istersen Cengiz Göllü'lü günlerden başla. Ama Eda sanıyorum hattın da hazır olduğunu söylüyor. Ahmet hocama bir kere daha merhaba deyip hemen Özkan'a döneceğim. Ahmet hocam. Ahmet hocam, duyabiliyor musun beni?
Duyuyorum. Ha,
tamam, daha sağlıklı değil mi her şey şu anda?
Şimdi daha iyi.
Sevgili hocam, seni tanıtırken hani aramıza yeni katılan dinleyiciler varsa İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda spor sosyoloğu olduğun kısmını da vurgulayayım istiyordum. O arada hat...
Murat Bey, yine duyamıyorum sizi.
O zaman bir daha denesinler, biz Özkan'la devam edelim sevgili
tamam,
hocam.
Tamam.
Evet Özkan'cığım, Cengiz Göllü dedik. Cengiz Göllü'yü anarak, Cengiz Göllü'nün voleyboldaki emeklerine vurgu yaparak programı açalım. İlerleyen dakikalarda umarım Ahmet Hoca'ya sağlıklı bir şekilde ulaşırız.
Şimdi Cengiz Göllü ismi gerçekten Türkiye'de voleybola ciddi anlamda damga vurmuş bir isim. Onun birlikte çalıştığı oyuncular onu tarif ederlerken daima şöyle cümleler kuruyorlar. Diyorlar ki yani antrenörlüğünü bir kenaraya bırakırsak, hani işte kendisi çünkü handbolle başlamıştır aslında kendi kariyerinde, daha sonra voleybola, bakın bu da çok enteresan.
Çok, evet, çok önemli bir bilgi verdin bize.
Ki muhafız gücünde işte Demirspor'da, istatistik gibi kulüplerde handbol oynadıktan sonra 1966'da antrenörlüğe başlıyor ve 1973 işte tam da bir kırılma anı, Eczacıbaşı voleybol şubesinin teknik direktörlüğüne getiriliyor kendisi. Fakat yine başka bir ilginç nokta var. Hem kadın hem de erkek voleybol takımlarını çalıştırıyor bak. Yani ikisini birden. Yani sadece tek bir kadın voleybol takımı söz konusu değil. Ve burada tam 21 yıl görev yapmış. 21 yılda 29 şampiyonluk söz konusu. Yani 1973'ten 1989 arasında 17 kez üst üste Türkiye bayanlar voleybol şampiyonluğu kazanıyor. Devamında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez ikincilik alıyor. Bir kez dördüncülük elde ediyor. Hatta erkek takımında bir kez Avrupa Şampiyon Kulüpler ikinciliği, bir kez de kupa galipleri dördüncülüğü var. Şimdi böyle bir bu satır başlarını verirken işte bu kadar önemli şeyleri o dönemde voleybolun Türkiye'de çok da yaygın olmadığı düşünülen 70'lerde gündeme taşıyabilmiş, hakkında belki de o dönem televizyonlarda en çok gördüğümüz karakterlerden bir tanesiydi. Kendisiyle o kadar çok röportajlar yapıldı, o kadar çok televizyon görüntüleri var ki, ama bir şekilde bence gerekli ilgiyi tam görmedim. Bugün eğer şimdi seyrettiğimiz kadın voleybol milli takımımızı 7 yapıyorsa, gerçekten arkasında ciddi bir emek var. İşte belki de değil aslında. Direkt olarak Cengiz Gölü'nün attığı bir temelden bahsedebiliriz. Biraz önce söylemiştim. Onunla birlikte çalışan sporcuların tümü onu bir voleybol ya da farklı bir branşın uzmanı olarak görmüyorlar. Tam anlamıyla bir spor adamıydı diyorlar. Bilimsel, entelektüel yapısıyla ve bir kulübü yönetmeyi, bir takımı yönetmeyi, bakın hem kadın hem erkek olarak da bu yönetmeyi çok iyi biliyor. Çünkü işte son günlerinde bir tartışması var mesela, bir teknik adam bir ekibe ne kadar etki edebilir diye. %100 bir etkisi olduğuna inanırım ben. %100 etkisi olan bir teknik adam ve kendi temsil ettiği hem erkek olsun hem de kadın voleybol milli takımında çok ciddi katkıları olan bir isimdi. Daha sonrasında kendisi adına bir kitap çıktı. Yine kendisi imzalamıştı. 2014 yılında kaybetmiştik kendisini. Yani Türkiye'de voleybol eşittir, biraz Cengiz Göllü'dür. Biraz da hatta tam olarak Cengiz Göllü'dür. Dolayısıyla bugün ekranlardan seyrettiğimiz bu maçları takip ederken direkt olarak aklımıza gelen o 70'lerdeki o siyah beyaz fotoğraflardan, 80'lerdeki renkli olmaya döndüğü zaman da bu kravatıyla, o şık görüntüsüyle, o hep birleştirici, pozitif açıklamalarıyla, aynı zamanda bilimsel altyapısı olan son derece anlamlı sözleriyle bir Cengiz Göllü portresi var.
Çok çok özet ama çok vurucu, çok güzel aktardın Özkan'cığım. Ahmet Hocam'ın hatta olduğunu işaret ediyor arkadaşlarım. Bakalım bu kez daha sağlıklı bir bağlantı kurabilecek miyiz? Hocam tekrar merhaba. Ahmet Hocam.
Buyurun Murat Bey.
Şimdi duyabiliyor musun hocam beni sağlıklı?
Sizi duyuyorum. Yani çok hafif de olsa duyuyorum sizi. Yani sizi duyuyorum. Özkan bir daha net duydum ama sizi de duyuyorum.
Tamam. Yani Özkan'ı duymuş olman çok güzel oldu. Çünkü Özkan'ın dediklerini ben aktaracaktım. Onu duyduğuna göre oradan devam edelim. Cengiz Göllü bir akademisyen olarak sende neleri çağrıştırır Ahmet Hoca?
Aslında yani Özkan Bey'in temas ettiği yer bence çok doğru bir yer ve çünkü gerçekten de birazcık Türkiye'de voleybolu takip eden ister akademisyen ister
spor sever olsun,
hiç fark etmiyor. Hangimiz olursa olsun bir şekilde Cengiz Göllü ile karşılaşıyoruz. Çünkü gerçekten Cengiz Göllü'nün 70'li yıllardaki o siyah beyaz TRT ekranlarıyla bizim önümüze çıkartmış olduğu voleybol kültürü beraberinde bugünlerin temelini atmış oldu. O açıdan Özkan Bey son derece yerinde bir saptama yapmış oldu.
Şimdi Özkan anlatırken aslında handbolle başladığını, 1960'larda Cengiz Göllü'nün handbolle başladığını da söyledi. Ki 1960'larda handbol Türkiye'de de dünyada da çok çok aslında az bilinen bir spor. Doğru mu tanımlıyorum hocam, yoksa eksik mi?
Handbolle söylüyorsunuz değil mi?
Evet.
Yanlış duymadım.
Evet.
Handbol konusunda da önemli etkileri var. Ama aslında handbol meselesi Türkiye'de çok daha gerilere gider. Ben çok daha farklı bir örnek vereyim size. Handbolün bir zamanlar bu topraklarda futbol sahalarında oynandığına kadar gidecek örnekler verebilirim. Çok ilginç bir şekilde İzmir Alsancak Stadı'nda büyük kalelerde oynandığı dönemi rahmetli babamdan dinlediğimi de söylemek isterim. Çok ilginç bir şeydi.
Harika bir anı oldu hocam bu. Büyük kalelerde evet, oynanıyor öyle mi?
Evet, büyük kalelerde oynanıyor. 1940'lı yıllarda İzmir Alsancak Stadı örneğini ben rahmetli babamdan dinledim. Ve çok ilginç bir şekilde aslında yani belki ilerleyen zamanlarda bir şöyle bir program da yapabiliriz. Yani Türkiye'de bu topraklarda yapılan farklı spor dalları diye ilginç bir spor programı da olabilir bu. Çünkü
çok
bu topraklarda hakikaten çok enteresan spor dallarının zamanında yapıldığını biliyoruz. Bunun işinde bir boyutu da var. Onu da bir belirtmek isterim yani.
Hocam çok güzel bir parantez açtın. Hakikaten bunu yapalım. Çünkü bu geçmişten bugüne, bugünden de yarına taşınması gereken çok önemli bir şey değil mi? Hocayla bugün nedense çok sağlıklı Alo. Bir bağlantı kuramıyor gibiyiz. Duyabiliyor musun hocam beni?
Alo.
Özkan'cığım seninle devam edelim. Eda bir daha ulaşmaya çalışsın hocama. Hocanın söylediğine ne diyorsun, Ahmet Hoca'nın söylediğine? Yani bugün artık unutulan bize özgü spor dallarıyla ilgili bir program serisi de ilerleyen haftalarda yapılabilir derken önemli bir şey söylüyor bence.
Elbette zaten spor birkaç dala sıkıştırılacaktır bir kavram değil biliyorsunuz. Yani son derece yeni şeyler çıkmasına rağmen insanları bir araya getirebilen çok farklı şeyler izleyebiliyoruz. Mesela goalball diye yeni bir spor var. Hemen Hı-hı. Paralimpik oyunlar da var gündemimizde biliyorsunuz. Hı-hı. Tokyo'da devam eden.
Ki onda da olimpiyat şampiyonu oldu herhalde çocuklarımız değil mi?
Düşünebiliyor musunuz? Yani bir şey düşünün, bir jimnastik sahası gibi bir ölçülerinde bir saha düşünün, çok geniş kaleler var. Hı hı. Ve görme engelli şeylerin, oyuncuların bir şekilde yeri hissedebilmesi için dokundukları çizgiler var. Hı hı. Ve devamında içinde bir zil olan bir top var. Hı hı. Karşılıklı birbirlerine o topu atıyorlar. Bir şekilde kaleye gol oluyor. Sonuçta daha bu ikinci kez şampiyon oluşumuz hatta. Çok da konuşulmadılar. Çok yeni. Türkiye'nin çok yeni tanıdığı bir spor. Hı hı. Ama bakın hocamın söylediğini hareketle bunu da söyleyebilirim. Bu yeni sporda bir şampiyonluk kazandık. Dolayısıyla yeni sporlar son derece önemli. Hocamın söylediği o hatırası da çok keyifli olur bize. Daha da böyle daha da geniş anlatırsa. Diye düşünüyorum. Evet, öyle bir programı da bence hazırlayalım. Bir şekilde onları da konuşalım isterim.
Şimdi Özkan'cığım kadın voleybolunu konuşuyoruz. Geçen hafta da konuştuk. Bu hafta da devam ediyoruz. Daha olimpiyatlar işte yeni bitti. Olimpiyatlarda da çok ciddi bir ivme kazandı kadın voleybolu. Ama 18 Ağustos çarşamba akşamı başlayan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çok ciddi manada bir başarıyla gelen bir takımımız var. Onunla ilgili detay bilgileri sen de verebilirsin. Benim önümde de notlar var. Grup maçları 26 Ağustos'ta tamamlanıyor. Gruptan çıkan takımların karşı karşıya geleceği 8'li finaller 28 ve 30 Ağustos'ta yapıldı. Çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları 31 Ağustos 3 Eylül arasında yapılıyor. İşte geldik yarı final maçlarına zaten. Şampiyonluk ve üçüncülük müsabakaları da hemen ardından yapılacak. Ve milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız 7 maçta 7 galibiyet alıyor. Türkiye Romanya'yı 3-1 yeniyor, Ukrayna'yı 3-0 yeniyor, İsveç'i 3-0, Finlandiya'yı 3-0, Hollanda'yı 3-0, Çekya'yı 3-1 ve son olarak da çeyrek finalde Polonya'yı yine 3-0 yeniyor. Yani baktığında da müthiş 2 tane set kaybedilmiş durumda, başka da bir şey yok, bir kayıp yok. Ne dersin?
Şimdi bu ciddi bir istatistik. En azından bunu herkes söyleyebilir. Yani taraflı tarafsız herkes şurada net. Bu kadar set alıyorsunuz ve sadece 2 set veriyorsunuz. Galibiyet anlamında 7'de 7 yapıyorsunuz. Bu bir kere sizin rakiplerinize ciddi bir gözdağı. Fakat gözdağı verdiğimiz ya ekipler içerisinde öyle bir ekiple yine karşılaşıyoruz ki son 2 şampiyonayı kazanan takım bu. O takım Sırbistan. Üstelik 2019'da Ankara'da oynanan final maçında bizi mağlup ettiler. 3-2 gibi bir sporla. Şimdi bu ciddi bir kapışma olacak.
O çok da
olacak.
Böyle ucu ucuna kaybettiğimiz maçlardan biridir değil mi? Hüzünle izlediğimiz, finalini izlediğimiz bir maç diye hatırlıyorum.
Aynen öyle. Ve olimpiyatlarda o bir kırılma noktasıyla giden bir şekilde hani çok üzüldüğümüz ve devamının geleceğine inandığımız için üzüldüğümüz maçlar sonrasında milli takımı gerçekten tekrar bambaşka bir havaya sokacak. Zaten son derece formdalar ve gerçekten yani dişe dokunur bir voleybol gösterisi var ortada. Dediğim gibi taraflı tarafsız herkes son derece ilgi gösteriyor ve başarılarını dillendiriyorlar. Şimdi Sırbistan'ın yenmeleri halinde finale çıktıkları zaman çok ciddi bir avantaj, çok ciddi bir şey elde edecekler. Yani rakip kim olursa olsun.
Büyük bir çünkü en önemli rakip geride kalmış olacak diyorsun. Doğru mu anlıyorum?
Yani işte son iki şampiyon Sırbistan olduğuna göre kesinlikle böyle bir durum var. Şimdi Hollanda ile İtalya ile oynayacaklar. Bu iki takımın galibi bizde oynayacak. Sırbistan'ı devirmiş ve olimpiyatlarda ne olursa olsun bir şekilde hakikaten çok güçlü olan Çin'i devirmiş bir takım hüviyetiyle onların karşısına çıktığımız zaman yani artık bunu rahatlıkla söyleyebilirim ben. Çünkü 7'de 7 yapmış bir takım var karşımızda. Sırbistan aşıldığı takdirde galiba biz bu kupayı alacağız gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi bu karşılaşma son derece önemli, kritik. Ama bizim işte burada yenilmemiz belki de bize artı bir motivasyon sağlayabilir. Hani bir şekilde onu ciddi bir rövanş, çok ciddi bir karşılaşma olduğunun herkes farkında olacak. Ve kendi karakterini sahaya koydukları gibi 7 maçta yeniden bunu başarırlarsa müthiş bir şey olacak yani.
Özkan'cığım geride kalan bu 7 maçtan birinde rakip takımın teknik direktörünün bir oyuncularına hatırlatması bizim medyamıza da düştü. Aslında çok da gurur verici, güzel bir gelişmeydi. Karşı tarafı bizim milli takımımızı kastederek söylüyordu teknik direktör. Karşı tarafı iyi gözleyin. Her zaman bu kadar üst düzey bir takımla oynama şansı elde etmezsiniz. Öğrenebileceğiniz kadar yeni bir şey öğrenmeye çalışın diye. Hatırlıyor musun bu tespit?
Hatırlamaz olur muyum ki bana göre yani ben kendi ölçmelerime göre söyleyeyim. Hani bu gerçek şampiyonluk bu biliyor musunuz?
Değil mi? Yani değil mi? Bunu dedirtebilmek tabii.
Elbette yani.
Hangi takımın teknik direktörüydü Özkan?
Şu an tam hatırlayamadım çünkü şeye o kadar adapte olmuştum ki bu bahsettiğin açıklamaya. Tam da oraya odaklandığım için aklıma gelmedi şu an. Çünkü sporda böyle şeyleri kolay kolay söyletemezsiniz karşı tarafa.
Çok doğru.
Yani sizinle ilgili bir sürü bir şeyler söylerken içinizde ciddi eleştiriler duyarsınız. Bir şekilde o sahada var olmaya çalışırsınız ama bakın birileri sizi gözlemlemiş. Gerçekten de objektif bir gözle ve gerçekçi bir gözle kendi oyuncularını motive edebilme adına aynı zamanda ne kadar saygı gösterdiğini de buradan algılıyoruz.
Tam o fair play dediğimiz spor ruhuna uygun bir davranış değil mi hocam?
Fair play'e çok uygun fakat bir taraftan da bizi bir Türk spor severi olarak çok onore eden bir şey bu.
Tabii.
Yani biz evet sahaya çıkıyoruz. Ama biz aynı zamanda farklı gözler tarafından da böyle değerlendiriliyoruz. Ben bunu bir şampiyonlukla eşit bir şey olarak neredeyse kabul ediyorum.
Çok doğru.
Yani oraya çıktığınız andan itibaren uyandırdığınız duygular son derece önemli. Ki zaten o voleybol takımı da ona dikkat ederek oynadı. Ya da biz halen öyle oynamaya devam ediyoruz ki 7'de 7. İşte burada son derece yine dikkatli olmak gerekiyor. Ama dediğim gibi Sırbistan engeli aşılırsa ki Sırbistan eski Yugoslav ekolünde biliyorsunuz bütün spor branşlarında inanılmaz başarılar.
Evet.
Halen o altyapı devam ediyor. Tabii. Onları yendiğimiz takdirde finalde ben hani büyük konuşmak istemiyorum ama hakikaten finali kazanacak bir performansı izliyoruz hep birlikte. Dediğim gibi 7'de 7 çok büyük rakam.
Şimdi sevgili Özkan'cığım bir taraftan da Ahmet Hoca'ya ulaşmayı denedi arkadaşlarım. Sanıyorum sorunu çözdüler. Ahmet Hocam'la daha sağlıklı konuşacağız diye ümit ediyorum. Hocam tekrar merhaba.
Merhaba. Şükür kavuştuğuna gayet Ahmet iyi geliyor bu sefer sesimiz. Tamamdır. Alo.
Duyabiliyor musun sevgili hocam?
Duyuyorum. Çok net duyuyorum. mesela.
Biz de seni çok net duyuyoruz. Senin yayından düştüğün zaman dilimi içerisinde bu 7 maçta 7 galibiyeti, kaybedilen yalnızca 2 seti konuşuyorduk sevgili Özkan'la. Sonra şu anekdotu da hatırlattık birlikte dinleyicilerimize. Senden de detay alalım. Bir takımın antrenörü milli takımımızı, kadın milli takımımızı kastederek oyuncularına şunu demişti bir molada. Her zaman bu kadar güçlü, bu kadar iyi oynayan takımla karşılaşmazsınız. Olabildiğince çok şey öğrenmeye çalışın karşı tarafın oyun anlayışından, hamlelerinden dedi. Hatırlıyorsundur herhalde sen de,
evet,
değil mi?
Evet, hatırlıyorum.
Hangi takımın hocasıydı hocam? Onu hatırlayabiliyor musun?
İsviçre, yanlış hatırlamıyorsam.
İsveç olabilir.
İsveç ya da İsviçre, ikisinden biri, yanlış hatırlamıyorsam.
Anladım.
Evet, hatırlıyorum.
Yani,
benim de dikkatimi çekmişti ve çok çok özel bir durum bu.
Değil
gerçekten
mi?
Çok özel.
Özkan da onu vurguladı. Yani bu şampiyonluk kadar güzel bir duygu dedi. Hani bunu dedirtebilmek, hocanın bu olgunlukla arkadaşlarını, oyuncularını yönlendirmesi dedi. Sen neler söyleyeceksin? Çünkü spor sosyolojisinin de tam odağında bir olay bu.
Şunu belirtmek lazım. Bir sefer bunu söyleyen hoca açısından da yani takımının gücünü, takımının pozisyonunu bilmesi, bunun karşısında karşı takımı da çok iyi görmüş olması ve aslında ileriye dönük olarak kendi oyuncularına çok güzel bir örnek vermiş oluyor.
Değil mi?
Yani baktığınızda bu da büyük bir anlamda bir büyüklüktür. Çünkü yani geleceğe dönük olarak kendi oyuncularına diyor ki bakın karşınızda gerçekten çok önemli bir takım var ve bu takımla oynamak herkese nasip olmaz. Buradan çok şey öğrenebilirsiniz.
Mücadelenizi yani, edin ama bir taraftan da gözleyin, ne kapabiliyorsanız kapın diyor, değil mi?
Bu çok çok müthiş bir öngörüdür ve evet, gerçekten de ileriye dönük olarak oyunculara yapılabilecek müthiş bir katkıdır bu. Yani düşündüğünüzde hani biz çok önceden de konuşuyorduk bu programda, sporun asıl doğasında sadece kazanmak yok.
Tabii.
Kaybetmenin de kazanmaktan çok daha geliştirici bir yanı olduğu gerçeği üzerine durduk.
Tam da bunu tanımlıyor değil mi hocam? Tam da bunu tanımlıyor.
Tam da bunu anlatıyor. Yani
evet,
kaybederken kazanmak. Ve
harika.
Hoca orada bence çok büyük bir iş yapmış. Kendi oyuncularına ileriye dönük olarak nasıl bir gelişim gösterebilecekleri konusunda Türk milli takımını ve Türk milli takımındaki kadın kendi hem cinslerini örnek veriyor. Ve bunlara bakarak, onlara bakmak suretiyle kendinizi çok daha iyiye taşıyabileceğinizi göstermiş oluyor. Bence bu çok müthiş bir duygu.
Yani bu çocuklar spor hayatlarının, hatta hayatlarının sonuna kadar bir hayat dersi de alıyorlar. O hep zihinlerinde kalacak.
Bence asıl mesele de orada zaten. Yani biz bu programlar boyunca zaman zaman Özkan Bey, zaman zaman Bey, zaman zaman da siz de hep dile getiriyorsunuz. Olay sadece o spor sahasının çizgilerin içinde gerçekleşmiyor. Aynı zamanda hayatın ta kendisinde gerçekleşiyor. Ve buradaki örnek de tam da buna denk geliyor.
Tabii, çok doğru söylüyorsun hocam. Şimdi hocam son 5 dakikaya girdik. Hadi 6-7 dakika diyelim. Bu hafta birkaç sefer böyle seninle bağlandık ama en sonunda çok net bir bağlantıyı sağladık. Sevgili Kemal Özgünlü diye yazmış teknisyen arkadaşımız da devreye girmiş Recep'le birlikte. Sorunu çözmüşler. Ona da canlı yayında bir kere daha teşekkür edelim. Hakikaten ses ve görüntü yayıncılıkta çok önemli. Biz radyo yayıncılığında ses tamamen önemli. Pırıl pırıl gittiği geldiği zaman zihin de birden berraklaşıyor.
Evet.
Öbür türlü sen söylediğini anlayamıyorsun. Karşı taraf seni tam tanımlayamıyor değil mi? Körler sağırlar diyaloğu gibi oluyordu. Şimdi tekrar o eski Ahmet Hoca'yı sular seller gibi meramını anlatan Ahmet Hoca'yı yayın bitmeden yakalamış olmaktan da mutluyum. Hakikaten
olsun.
Öyle.
Kemal Bey çok teşekkürler. Çünkü radyonun özünde ses var.
Önce ses vardı hocam değil
evet,
mi? Görüntüden önce falan
ses
önce
yani
ses var.
Ses üzerinden yürüyor. O yüzden ses olmadan radyonun karşı tarafa geçebilmesi mümkün olmaz. O
çok
yüzden
doğru.
Ses olmalı.
Sevgili hocam, şimdi biz bu programı canlı yapıyoruz ama farklı kanallarda tekrarı da oluyor. Dolayısıyla bazen zaman belirtmekte ben çekimser davranıyorum, imtina ediyorum. Ama şunu artık ikinize de sormak istiyorum. Bu program bitecek, çok kısa bir süre sonra bizim Sırbistan'la maçımız başlayacak. Ve TRT ekranlarından yine tüm Türkiye, dünyadaki bütün Türk vatandaşları bu maça kilitlenecek. Ne görüyorsun? İç sesin ne diyor? Objektif analizin ne diyor? Tahminlerini alalım, gözlemlerini, kritiklerini alalım. Çünkü bu maçtan sonra bizi final bekliyor, madalya bekliyor.
Ya ben bu kez az önce Özkan Bey'in o 7'de 7 nitelemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani karşımızda gerçekten çok zorlu bir rakip var. Ama bugün bir tablo görmüştüm. O tabloda dünyadaki voleybol sıralamasında bizim hemen altımızda olan bir Sırbistan var. Yani biz 4. onlar 5. sırada.
Yani genel sıralamada biz üstteyiz, öyle mi diyorsun?
Evet, evet, sıralamada şu andaki dünya sıralamasında biz onların bir üstündeyiz. Ve baktığınızda gerçekten de yani bize ters gelen bir takım ve şöyle de bir özelliği var. Oradaki bir takım oyuncular, onlar bizi çok iyi tanıyan oyuncular. İşte Boskovic gibi, Tasic gibi yanlış hatırlamıyorsam. Ama biz de onları çok iyi tanıyoruz. Yani böyle bir enteresan bir durum var. Ve işte daha önce Ankara'da kaybetmiştik. Bu anlamda Ankara'daki karşılaşmayla ilgili olarak da yapılanların yapılmaması gereken bir karşılaşma oynayacağız.
Yanılmıyorsan bu maçta Sırbistan'da değil mi hocam? Bir de öyle,
evet,
bir şey var.
Bu sefer Belgrad'da maç. Sağ avantajı var ama onların Ankara'da yaptığını biz de onlara yapabiliriz. Yani böyle bir özelliğimiz var ve gerçekten her geçen maçla beraber daha da yükselen bir form grafiğine sahip milli takımımız var. O yüzden bu takım bu maçı aldığımız takdirde ben de açıkçası şampiyonluğun yakın olduğunu düşünüyorum.
Yani ibreye verirsen, orana verirsen yüzde kaç biz bugün bu maçtan galip ayrılırız? Böyle bir oran vermek ister misin?
Valla böyle bir oran vermek şöyle söyleyebilirim. Hani Mustafa Deniz'in %51 vardı ya, ben %51 51 diyeyim. Yani biz daha avantajlıyız, değil mi?
Çok doğru. Katılıyorum ve hatta bu %51 metaforuna da katılıyorum. Bunu bazen, evet, karşı tarafa anlatmakta başka olaylarda zorluk çekiyoruz günlük hayatımızda bile. %51 şu şöyle olur dediğinde ya %51 öbürü de 49 diyor ama o %51 çok şeyin değişebileceğinin, evet, de bir ifadesi. Denizli'yi de hakikaten o futbol zekasıyla anmış olalım bir kere daha. Özkan, sen ne diyeceksin Sırbistan maçıyla ilgili?
Futbol zekası deyince ve %51 deyince aklıma şu geldi. O %51'i söyleyebilmek için 50 yıl uğraşıldı. Dolayısıyla
altı
çok dolu bir cümledir o. Evet. Ve yine Mustafa hocamız şunu söylemişti. Biz 8-0 yenileceğiz, bir daha yenileceğiz, bir daha yenileceğiz. Ama öyle bir gün olacak ki onlarla kapışmayı öğrenebileceğiz. Bu bir süreç meselesidir. Şimdi Cengiz Göllü'den hareketle eğer siz 17 yıl Türkiye'de şampiyonluk yaşıyorsanız bir teknik adam olarak ciddi bir temel atmanız söz konusu. Türk voleybolu gerçek bir temel atmış durumda ve maçları izlerken ben en çok şu dikkatimi çeker. Bir tarafa gönlünüz nedir tamam onu izlerken ama orada oynanan şeyin de aslında nereye doğru gittiğini fark edersiniz.
Evet, yani biz eğer Türk olmasak bu maçları izlesek gene herhalde Türk milli takımını tutarız değil mi? Çünkü o enerjiyi, o sinerjiyi, o spordaki üst noktayı görüyoruz gibi geliyor bana.
Tam da bundan söz ediyorum. Yani maça biz tabii ki Türk olarak daha duygusal bakıyoruz ama dışarıdan bakanlar da ben sürekli okuyorum zaten. Hakikaten sahada voleybolu bütün gerekleriyle uygulayabilen, oynayabilen bir ekip var. Dolayısıyla ben bu yüzden gerçekten bu sefer umutluyum ve tam da şu olimpiyatta yaşadığımız acı tecrübenin oyuncuların kendine gelmesine çok büyük bir katkı sağladığına inanıyorum.
Son 120 saniye şunu da hatırlatayım dinleyicilerimize. Kaldı ki kadın voleybolunda yani son turnuvaların hemen hemen hepsinde zaten biz çeyrek finali geçmiş bir ülkeyiz, takımız. Yanılıyor muyum Özkan?
İşte dediğim gibi yani çok ciddi bir geçmiş var ve ciddi bir temel var. Bu temellerin ne kadar gerçekçi olduğunu oyunun içerisinde görüyoruz. Biraz önce söylediğim gibi izliyoruz. İzlerken şöyle bir durum yok. Hadi lütfen Allah aşkına gibi bir durum tabii zaman zaman oluyor ama genelinde yok. Biliyoruz ki takım bir şekilde o maçı kazanacak.
Bir sistem dahilinde gidiyor her şey diyorsun.
Ve bu benim en çok sevindiğim konu bu. Yani ben voleybol milli takımımızı, kadın voleybol milli takımımızı son derece rahat izliyorum. Bu çok önemli bence.
Evet. Ahmet Hocam senin de bu program için son cümlelerini alalım. Öyle görünüyor ki biz haftaya da bu voleybolu konuşacağız. O zaman her şey tabii çok daha net olmuş olacak.
Valla anahtar kelimeyi o rahatça izlemek dedi Özkan Bey. Katılıyorum. Hı hı. Ve önümüzdeki haftada konuşulmayı hak ediyor Türkiye'de kadın voleybolu. O yüzden umarım bir an evvel istediklerimiz gerçekleşir ve finalde finale kalarak yolumuza devam ederiz.
Çok daha güzel başarıları, altın madalyayı, evet, almış kadın voleybolcularımızı haftaya konuşabiliriz. Bir paragrafta yalnız Çok yakın geçmişte Rusya'yı yenen erkek voleybolcularımıza da açalım. Onlar da hakikaten takır takır oynadılar yani, o maçı izleyenler hatırlayacaktır.
Üçüncü set muhteşemdi.
Değil mi?
Evet,
Ahmet Hocam, Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Biraz zorlandık ama sonrasında sağlıklı bir bağlantı kurduk. İlerleyen programlarda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Özkan, sana da çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, sesle ilgili problemi çok kısa sürede çözen yine teknisyen arkadaşımız sevgili Kemal Özgünlü ve Spor Daima ekibinin lideri, programı hazırlayan ve sunan prodüktör ben Murat Örem. Hepinize selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor.